Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. G.
Edward Griffin'in The Creature from Jekyll Island adlı kitabı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası olan Federal Reserve'in kuruluşunu, para yaratma düzenini ve siyasal etkilerini sert biçimde ele alan popüler ekonomi ve tarih çalışmasıdır. İlk kez 1994 yılında yayımlanan eser, adını Ninatintenda, Georgia eyaletindeki Jekyll adasında yapılan gizli toplantıdan alır.
Griffin, bu toplantıyı Federal Rezerv Yasası'nın fikri başlangıcı olarak yorumlar. Kitabın amacı, okura bankacılık, kredi, enflasyon ve merkez bankacılığı konularını teknik olmayan ama iddialı bir dille açıklamaktır. Yazar, Federal Reserve'in kamu yararına çalışan tarafsız bir kurum değil, büyük finans çevrelerinin çıkarlarını koruyan bir kartel olduğunu savunur. Bu nedenle kitap, iktisat tarihi anlatısının yanında güçlü bir siyasal eleştiri ve komplo çerçevesi de taşır. Eser, Federal Reserve eleştirileriyle ilgilenenler için etkili bir başlangıç metnidir. Ancak temel iddialarının önemli bölümü akademik iktisatçılar ve tarihçiler tarafından tartışmalı, indirgemeci ya da spekülatif bulunur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Jekyll Adası toplantısı, kitabın kuruluş anlatısının merkezi.
Griffin'in anlatısının omurgası, Kasım Ninatintenda Jekyll Adası'nda gerçekleşen ve kamuoyundan gizlenen toplantıdır.
Toplantıya Senatör Nelson Aldrich, Hazine Bakan Yardımcısı A. Piatt Andrew ve dönemin önde gelen bankacıları katılmıştır.
Tarihsel olarak böyle bir toplantının yapıldığı, katılımcıların Merkez Bankası reformu üzerine çalıştığı genel kabul görür. Griffin ise gizliliği, Federal Rezerv'in daha baştan halktan saklanan özel bir plan olarak tasarlandığının kanıtı sayar.
Kitapta bu olay, 1913 tarihli Federal Rezerv Yasası'na giden yolun belirleyici anı olarak sunulur. Yazarın temel mantığı şudur.
Bankacılar finansal paniklerin ve rekabetin yarattığı belirsizliği azaltacak bir merkezi yapı istiyordu. Siyasetçiler de bu yapıya kamusal meşruiyet kazandırdı.
Bu yorum, finans sektörünün yasa tasarısı üzerindeki etkisine dikkat çekmesi bakımından önemlidir.
Buna karşılık, toplantının ardından ortaya çıkan önerilerin, Federal Rezerv'in nihai yönetim yapısıyla bir aynı olmadığı da belirtilmelidir.
Kitap bu farkları çoğu zaman ikinci plana iter. Okur için değerli soru şudur. Büyük mali düzenlemeler hazırlanırken, uzmanların, bankaların ve seçilmiş kurumların güç dengesi nasıl kurulmalıdır?
Bu soru, yalnızca Amerikan tarihi için değil, Merkez Bankası bağımsızlığı tartışan her ülke için anlam taşır. İkinci olarak, borç temelli para eleştirisi ve para yaratma mekanizması, kitap, modern para sisteminde paranın büyük ölçüde kredi ilişkileri yoluyla oluştuğunu vurgular.
Griffin, bankaların kredi verirken mevduatların tamamını kasada tutmadığını, finansal sistemin rezervler ve bilanço kayıtları üzerinden genişlediğini anlatır.
Bu çerçeve, okurun para ile fiziksel banknotu aynı şey sanmamasına yardımcı olur.
Günümüzde para arzının önemli bölümü gerçekten de banka mevduatları ve kredi işlemleriyle bağlantılıdır.
Ancak Griffin bu mekanizmayı paranın bütünüyle yoktan ve denetimsiz biçimde üretildiği fikrine bağlar. Burada önemli bir ayrım vardır.
Ticari bankaların kredi yaratma kapasitesi, sermaye kuralları, likidite ihtiyacı, düzenlemeler, borçlu talebi ve Merkez Bankası politikalarıyla sınırlıdır.
Yazarın esas itirazı, para arzındaki genişlemenin borçla beraber büyümesidir.
Ona göre faiz yükü ve kredi genişlemesi, sürekli enflasyona ve servetin borçludan alacaklıya aktarılmasına yol açar.
Bu sav, enflasyonun satın alma gücü üzerindeki etkisini düşünmek için faydalı bir kapı açar.
Fakat enflasyonun tek nedeni para yaratımı değildir. Üretim maliyetleri, arz şokları, maliye politikası ve beklentiler de etkili olabilir.
Kitap, mekanizmayı anlaşılırlaştırırken bu çok nedenli yapıyı yeterince ayrıntılandırmaz. Üçüncü olarak, enflasyon.
Krizler ve kurtarmalar üzerinden kartel eleştirisi, Griffin, Federal Rezerv'in en görünür sonucunun enflasyon.
Ekonomik dalgalanma ve banka kurtarmaları olduğunu ileri sürer. Ona göre düşük faiz, kolay kredi ve para arzı genişlemesi önce yapay bir refah hissi yaratır, sonra varlık fiyatlarındaki aşırılık ve borç yükü krize dönüşür.
Bu çizgi, Avusturya İktisat Okulu'nun kredi döngüsü eleştirileriyle bazı ortak noktalar taşır.
Kitap ayrıca Merkez Bankası'nın son kredi merci rolünü hedef alır.
zor durumdaki bankalara likidite sağlanmasının başarısız kararların maliyetini topluma yüklediğini söyler.
Bu eleştiri, ahlaki tehlike olarak bilinen soruna işaret eder, yani kurumların gelecekte kurtarılacaklarını düşünerek daha fazla risk alması ihtimaline.
Bu konu özellikle finansal krizlerden sonra ciddi bir kamu politikası tartışmasıdır.
Buna rağmen kitap, Merkez Bankası müdahalelerinin ödeme sistemini ve mevduatları korumak için neden savunulduğunu sınırlı ele alır.
Müdahale edilmemesinin zincirleme iflaslar, işsizlik ve kredi daralması yaratabileceği görüşü yeterince işlenmez. Dolayısıyla eser, kurtarmaların adalet ve teşvik sorunlarını güçlü biçimde görünür kılar, fakat kriz yönetiminin zor tercihlerini daha az dengeli sunar.
Okurun, hem kurtarma maliyetini hem de müdahalesizliğin maliyetini karşılaştırması gerekir. Dördüncü olarak,
merkez bankacılığından savaş ve küresel egemenlik iddialarına uzanan çerçeve, eser.
Federal Rezerv eleştirisini dar bir para politikası tartışması olarak bırakmaz.
Griffin, merkez bankalarının savaşların finansmanında ve büyük siyasal dönüşümlerde belirleyici rol oynadığını savunur.
Devletlerin savaş dönemlerinde borçlanma ve para yaratma yoluyla yüksek harcamaları finanse etmesi tarihsel olarak incelenebilir bir olgudur.
Kitabın dikkat çektiği gerçek mesele, savaşın maliyetinin vergilerle açıkça mı, borçlanmayla mı, yoksa enflasyon yoluyla mı dağıtıldığıdır.
Ancak Griffin buradan daha ileri giderek,
merkezi bankacılık ağlarının çatışmaların iki tarafını da bilerek desteklediği ve ulus-devlet egemenliğini aşındıran koordineli bir küresel düzen kurduğu
sonucuna varır. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Dış İlişkiler Konseyi gibi kurumlar bu geniş anlatı içinde yer alır.
Bu iddialar ana akım tarihçilik ve iktisat literatüründe kanıtlanmış açıklamalar olarak kabul edilmez. Kurumlar arası etki.
Çıkar ilişkileri ve elit ağları üzerine eleştirel araştırma yapılabilir. Fakat ortak amaç ve gizli yönetim varsayımı ayrı kanıtlar gerektirir.
Kitabın bu bölümü güç yoğunlaşması konusundaki kaygıları canlı tutar. Aynı zamanda okura kaynakların niteliğini.
Nedensellik ile eş zamanlılık farkını ve olağanüstü iddialar için gerekli kanıt standardını sorgulama sorumluluğu yükler.
Son olarak, Federal Rezerv'in kaldırılması ve özel para önerisinin sınırları Griffin yalnızca mevcut sistemi eleştirmez.
Federal Rezerv'in kaldırılmasını ve daha serbest piyasa temelli para düzenlemelerini savunur.
Kitapta değerli madenlere dayalı para,
rekabet eden özel para araçları ve bankacılık üzerinde daha sınırlı devlet etkisi, merkezi para otoritesine alternatif olarak değerlendirilir.
Bu önerinin çekici tarafı, para ihraç etme gücünü siyasal ve kurumsal merkezlerden uzaklaştırma arzusudur.
Yazar, para değerinin korunmasının tasarruf sahipleri için temel bir adalet meselesi olduğunu düşünür.
Ayrıca tek bir kurumun para politikası kararlarının ekonomi üzerinde çok geniş etkiler doğurabileceği uyarısı da ciddiye alınmalıdır.
Buna karşılık özel para sistemlerinin de güven, kabul görme, ödeme altyapısı, tüketicinin korunması ve kriz anında likidite sağlama sorunları vardır.
Tarihte banknot ihraç eden çok sayıda özel bankanın bulunduğu dönemler, rekabetin her zaman istikrarlı sonuç vermediğini gösteren örnekler de içerir.
Altın gibi varlıklara sıkı bağlanmış sistemler ise para arzını ekonomik büyüme ve finansal stres karşısında daha katı hale getirebilir.
Bu nedenle kitabın önerisi, hazır bir teknik çözümden çok, para üzerindeki kamusal yetkinin sınırları hakkında radikal bir siyasal tercih olarak okunmalıdır.
Sağlıklı değerlendirme için önerinin enflasyon, bankacılık krizi, ödeme kolaylığı ve demokratik hesap verebilirlik üzerindeki sonuçları birlikte tartılmalıdır.
Sonuç olarak, The Creature from Jekyll Island, merkez bankacılığına kuşkuyla yaklaşan,
para tarihinin siyasal boyutunu merak eden ve Federal Rezerv hakkında ana akım anlatının dışında bir yorum okumak isteyenler için uygundur. Özellikle kredi,
enflasyon, faiz ve banka kurtarması gibi kavramları teknik ders kitabı dilinden uzak biçimde düşünmek isteyen okurlar.
Eserin açıklayıcı yönünden yararlanabilir.
Kitap, paranın nötr ve kendiliğinden işleyen bir araç olmadığını, kurallarının kazananları ve kaybedenleri olabileceğini ısrarla hatırlatır.
Bu, okurun para politikası kararlarının dağılımsal sonuçlarını sorgulamasına katkı sağlar.
Benzer Federal Rezerv eleştirilerinden ayrıldığı nokta,
kuruluş tarihini, bankacılık mekanizmasını, savaş finansmanını ve küresel kurumlara ilişkin kaygıları tek kapsamlı bir anlatıda birleştirmesidir.
Bu genişlik, kitabın etkisini ve popülerliğini açıklar.
Aynı özellik, en büyük sınırlılığını da oluşturur. Çünkü farklı tarihsel olayları tek bir gizli planın parçaları sayma eğilimi karmaşık nedenleri basitleştirebilir. Bu nedenle eser, kesin bir iktisat tarihi kaynağı veya dengeli politika rehberi olarak değil, güçlü bir karşı tez olarak okunmalıdır. Okur'un tarihçi, Merkez Bankası, farklı iktisat okulları ve güvenilir veri kaynaklarından gelen çalışmalarla karşılaştırma yapması yararlı olur. Böyle bir okuma biçimi, kitabın en iyi katkısını korur, yani para otoritesi, finansal güç ve demokratik denetim üzerine zor ama gerekli sorular sormayı. Destek olmak isterseniz, Guy Edward Griffin, kitabı, podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.